Ayrım 25. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sokaklar kan gölüne döndü. Çok anaların canı yandı o dönem. Tam da umutlarımızı yeşerirken geldi çattı o uğursuz Mart ayı. Askeri kampüse soktular. Önce bizim yurtlar tarandı, sonra 12 Mart'ta muhtıra verdi asker. Demirel şapkasını alıp gitti. Yurt sattığında işkence günleriydi. Okulda dersler yapılamıyordu. Ben zaten okula gidemiyordum. Ev ev anarşist arıyorlardı. Adeta insan avı başlamıştı. Feride anam ne kadar kitap varsa arka bahçeye gömdürdü. Nazımları, Dostoyevskileri, neredeyse bütün dergileri gömdük bahçeye. Ben kazıyordum, o kitapları seçip çukura atıyordu. Sonra toprağın kazıldığı belli olmasın diye saksıları getirip dizdiydik. Kazılan yerin üstünde yan yana. Alıp götürdüler Feride anamı bir gece. Evde gömmeyi unuttuğumuz birkaç sakıncalı kitap daha kalmıştı. Munise ağladı. Ben bir başıma baktım Munise'ye aylarca. Ay, May, Kumay, Cevdet Sunay, Nihat Erim, Kel Kafanı Yerim diye tekerlemeler söyleyerek oyalamaya çalışıyordum garibim Munise'mi. Feride anam ne olur ne olmaz diye biriktirdiği tüm parayı evde dikiş makinesine saklamıştı. O para olmasa aylarca ne yapardık bilmem. O günlerden yadigardır bende bu olmadık yerlere, olmadık şeyler saklama huyu. Aylar sonra dönüp geldiğinde eve Feride anam da tekerleme söylüyordu. Durup durup sayıklıyor, uykusunda sıçrayarak uyanıp bağırıyordu. İşkence etmişler içeride, toparlayamadı kendini. Sonra bizi toparladı. Haydi gidiyoruz dedi bir gece ansızın. Biz toparlandık, taşınıyorduk. Kapıya bir kamyonet yanaştı, eşyalarımızı yükledik. Yolda öğrendim nereye gittiğimizi. İstanbul'a taşıyordu hayatımızı Feride ana. Ben ağladım günlerce. Okulumu bırakmak istemiyordum. Şu ortamlar sakinleşene kadar böyle kızım. Buralarda devam edersin olmazsa sonra. Burada bir çaresine bakarız. Burada en azından 3-5 tanıdığımız var diyordu. 3-5 değil, tek tanıdığımız vardı. İstanbul'a taşınma sebebimiz de oydu. O güvendiğimiz dağlara da kısa süre sonra karlar yağdı. Karşıda Moda'da bir eve taşındık biz. Tam da Mehmet Ali Beylerin sokağına. Evet evet, bizi Ankara'da pastaneye götüren o adam. Feride anam bu adam için bizi İstanbul'a taşımıştı. Adam da 2 ay sonra başka kadınla taşındı gitti mahalleden. Başka kadınlara şiirler okumayı seçti. Feride anam emekli oldu. Onun emekli maaşıyla İstanbul'da tutunmaya çalıştık bir süre. Ankara'dan Keçiören'deki o evden de kira geliyordu ama Munise'nin durumu ağırlaşmıştı. Tedavi masraflarına bile yetmiyordu bu kira. Ben bir butikte tezgahtar oldum sonra. Şık hanımlara ne kadar güzel göründüklerini anlatmakta artık işim. Ne okula devam edebildim, ne bir süre Ankara'dan, okuldan, arkadaşlarımdan haber alabildim. Ta ki Eray çıkıp gelene kadar. Eray benimle aynı dönemdendi. ODTÜ'de 2 yıl arkadaşlık yapmıştık ama ben onu okuldayken neredeyse kız arkadaşlarımdan biri olarak görüyordum. Hatta zaman zaman Eray'a gidip beğendiğim çocukları anlatıyordum. Ne bileyim yani, ona hiç erkek gözüyle bakmamıştım. Çalıştım butiğe girdi o da zaten. Adresi Feride annemden öğrenmiş. Bana göre bir elbise var mı diye sordu. Gülüştük, hasret giderdik. Feride annemi de Ankara Kız Lisesi'ne gidip oradakilere sora sora bulmuş Eray. İstanbul'a sadece beni görmek için geldiğini çok zaman sonra itiraf etti. Bildiğiniz abayı bana yakmış meğer Eray'cığım. Kibar bir çocuktu. Beyaz tenli, kumral, ufak tefek bir çocuktu. İstanbul'a gel git, gel git, baktı ki olmuyor. 1974 yazında Kıbrıs Harekatı'nın olduğu sene okulu bitirip o da taşındı buraya. Sırf hemen askere gitmemek için İstanbul Üniversitesi'nde master yapmaya başladı Eray. Ben onun güzel yüreğini sevdim sonra. Sonra biz beraber İstanbul'u gezerken ben de Eray'a bakış açımı değiştirdim sanırım. 3 yıl geçti öylece. Okulu bitirip İstanbul'a taşınan birkaç arkadaşımız daha bulduk o süre içinde. Soran'a yeniden üniversiteye gideceğim, ders çalışıyorum evde diyordum ilk zamanlar. Tezgahtarlığa başladığımı söylemeye utanıyordum. Sonra işçiliğin utanılacak bir şey olmadığını, bunu saklamanın gereksizliğini anladım. İşçinin, emekçinin bayramıydı. 1 Mayıs 1977 idi. Gazeteler olay çıkabilir, kan akabilir diye yazıyordu. Bir önceki yılda biz neredeyse aynı kadro Taksim'de kutlamıştık 1 Mayıs'ı. Gayet de güzel olmuştu. 200 bin kişi 1976'da kutladıysak 1977'de kutlarız dedik. Jale, Teyla, Tanıl, Eray ve bir de ben geceden hazırladığımız pankartları aldık. Büyük bir heyecanla Taksim'e doğru yola çıktık. Feride anam da gelmek istedi bizimle ama Munise'yi bırakabileceğimiz kimsemiz yoktu. Bir önceki yıldan daha kalabalıktı sanki meydan. Taksim'e ulaşmamız saatler sürdü. İğne atsanız yere düşmüyordu. Mekselinalar yanımda olmasa ben kalabalığı daha rahat yarar, sahneye yakın bir yere ulaşırdım aslında ama arkalarda kaldık. Kazancı yokuşu tarafında. Sahnede söylenen marşa eşlik ediyorduk yine de. Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde. Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından. Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından. Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir. 1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Brecht'in oyunlaştırdığı Gorki'nin ana romanı için Sarper Özsan'ın yazdığı marş, sahneden fırlamış meydanda yüz binler tarafından haykırılıyordu. Biz de büyük bir heyecanla eşlik ettik saatlerce. Eray beni kalabalığın içinde koruyor, ara sıra da elimi tutuyordu. Birbirimize bakıp gülüyorduk. Tam da o sırada silah sesleri duyduk. Dünyanın en korkunç sesi. Herkes paniğe kapıldı. Herkes birbirini eze eze kaçışmaya çalışıyordu. Mahşer yeri gibiydi. Ben yere yattığımı hatırlıyorum. Eray'ın ellerini tutuyordum, o da yere yatmıştı. Parmaklarının üzerine bastılar, çığlıklar duyuyordum. Eray'ın ellerini kaybettim sonra. Ellerimle başımı korudum. Her şey bittiğinde o görkemli gösteri, pankartlar, flamalar, her şey gitmişti. Gezi Parkı'nın girişine yaklaşmaya çalışan bir kalabalık meydanın dörtte birini bile kaplamıyordu. Cadde ağızlarına yığılmış bölük pörçük kalabalıklar vardı bir de. Elleri havada, kahrolsun faşizm diye bağıranlar vardı. Eray gelip beni yerden kaldırdı, hiç unutmuyorum. Ona sarılıp dakikalarca ağladım. İkimiz de yaşıyorduk. Eziklerimizi saymazsak yara almamıştık ama diğer arkadaşlarımızı bulamadık meydanda. Ölenler listesinin isimlerini okuduk. Bazıları hastanedeydi. Anlayamadık bir türlü. Biz bağırdıkça kahrolmuyordu faşizm. Sanki tam tersine daha da gemi azıya alıp üstümüze geliyordu. Ama o gün bir şeyi anladım. O gün Eray'a sanki daha bir bağlandım. Yıl oldu 78, benim yaş oldu mu size 29? Ben bir müddet daha çalışmaya devam ettim o butikte. Müşteri gelmediği zamanlarda boyuna da okuyordum. Elime geçen her şeyi okuyordum. Hoşuma gidenlerin altını çizip evde Feride Hanım'la paylaşıyor, tartışıyordum. Ona da iyi geliyordu bu zihin jimnastiği. Bütün gün evde Munise ile ilgilenmekten ve çiçeklerini sulamaktan başka bir iş yapmıyordu anam. Hayata küsmüş gibiydi. Bense özellikle pazar günleri altını üstüne getiriyordum İstanbul'un. Mini etekler, platform topuklu çizmelerle Üsküdar, Kadıköy, Moda'da geziyorduk. Bizim kızlar, bak görürsün sana evlenme teklif edecek Eray. Fatma Girik gibi bir kızı bulmuş kaçırır mı diyorlardı da ben eve dönünce Misina'yı, Tebernüş'ü inandıramıyordum buna. Abla hala mı seninleydi bu altı arkadaş dedi Derya. Nergis Derya'yı dürttü, konuyu değiştirdi. Abla o değil de Almanya'ya giden Ali ne oldu? Sonra hiç sana ulaşmaya çalışmadı mı? Hiç görmedin mi onu bir daha? Hani en azından bir boş ol, boş ol, boş ol deseydi de sen de ferah, ferah dedi. Belkıs abla bu soruya güldü önce, sonra bir of çekti anlattı. Tam da Ali'yi anlatacaktım kızcağızım, çok yaşa. Eray bana 78 Eylül'ünde evlenme teklif etti sahiden de. Askerden döner dönmez büyük adaya götürmüştü beni. Orada benimle evlen dedi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Ya Rabbim ne mutluydum. Eve dönüp kendimi Tarık Akan'dan evlenme teklifi almış Gülşen Bubikoğlu gibi sevinçle yatağa attım. Feride Hanım'a da söyledim sonra. O da iyi düşündün mü diye sordu. Aslında tahsil hayatımın yarı kalmış olmasından dolayı kendini suçluyordu anam. Evlenmemi de pek istemiyordu. Düşündüm o güvenilir biri. Ben evlenmek istiyorum dedim. Sen bilirsin. Düğün için acele etmeyin yalnız. Önce seni gelip benden istesinler bakalım dedi. Acele etmedik. Keşke etseymişiz. O uğursuz Ekim ayında bir akşam butikten çıktım. Arkamda ensemde bir soluk hissettim. Eterle bayıltıp bir arabaya koymuşlar beni. Gözlerimi açtığımda Ali'nin kıllı sırtını gördüm. Sigara içiyordu yatakta. Uyandın mı Belkıs? Neden böyle yaptın diye sordu bana. Sanki beni ortada koyup giden, yıllarca arayıp sormayan, haber göndermeyen kendisi değilmiş gibi şimdi bir de hesap soruyordu. Almanya'da biraz palazlanmış, yaşlanmış ama olgunlaşmamıştı. Nereden çıktın lan sen? Neresi burası hayvan? Adam gibi çıkıp karşıma ben döndüm, beni affet desene. Haydut gibi bayıltıp kaçırıp koynuna girmek de ne oluyor deyiz? Deyip yatağın başındaki şişeyi fırlattım onun kafasına. Öfkelendi, elimi kolumu bağladı gitti. Geri döndü yine. Niye beni beklemedin, neden başka adamlarla gezip tozdun diye hesap soracak oldu. 4 gün dayak yedim ben o evde. Hesap sorması gereken benken suçlu oldum. Almanya'dan temelli dönüş yapmıştı Ali. yapamamış, oraya adapte olamamış, kendi için kurduğu hayaller yarıda kalmış, arkadaşı Yunus tarafından dolandırılmış, peşine düştüğü Ulrike'den tekmeyi yemiş, biraz para biriktirip dönmüştü. Hayata öfkesini benden çıkarıyordu adeta, başarısızlığını seni düşünmekten yeni bir hayat kuramadım diyerek bana bağlıyordu. Vurdu da vurdu bana. Biraz kuvvetim yerine gelince, nasıl buldun ulan beni diye sordum, yanıt verdi. Ankara'da Dudu kadını bulmuş önce. Ondan Feride Hanım'ı öğrenmiş. Liseden de adres istemiş vermişler. İstanbul'da bir hafta bizim evin önünde pusuda yatıp beni takip etmiş. Eray'la gezerken de takip etmiş bizi görmüş. Derya araya girdi yine. Sizin lisede ne güzelmiş. Her gelene adres dağıtmış bir abla. Tabii böyle cep telefonları da yok o zaman değil mi dedi. Yanıtı Meryem öğretmen verdi. Yok tabii Deryacığım. Öyle her evde telefon bile yok. O zamanlar. Evinde telefondan belli bir kesim. Belkıs abla Derya'nın elinde tuttuğu cep telefonuna baktı, devam etti. İletişim daha samimi oldu yıllarda aslında. En son ne zaman birine mektup yazdınız bilmiyorum. Ben hala yılbaşı tebrik kartı yolluyorum, bilir misiniz Eray'a? Evet evet, Eray'la hala yazışıyoruz. Evlendi. Avustralya'ya göç etti. Sydney'e her yıl bir kart gider benden. Oradan da bana gelir. Yılbaşları önemlidir. Neyse, nerede kalmıştım? Ha, uzatmayayım. Bu Ali beni zorla otobüse bindirip Kahramanmaraş'a götürdü sonra. Kaçırdı desek daha doğru. Sus, rezillik çıkmasın. Anamın elini öptürüp af dileteceğim. Hükümet nikahı da kıyacağım sana diye diye ittire kaktıra yolu yarılattı bize. İlk molada kaçmayı denedim, olmadı. Muavini bile tembihlemiş Ali. Kolonya getirip getirip, Maraş güzel yerdir bacım, haydi hayırlısı olsun bakalım. Naz yapma abimize, Allah mesut etsin deyip duruyordu şişko muavin. Ay yüzü bugün gibi aklımda. Sanki ben Maraş'ı bilmiyorum, güzeldir elbet. Doğup büyüdüm yer ama mutluluk insanın kendini özgür hissettiği yer değilmiş be çocuklar. Biz indik ertesi gün Maraş'a. Doğruca Zöhre Ana ile Ethem Baba'nın yanına. Bir tokatla Zöhre kadın vurdu bana, görür görmez. Sonra öpeyim diye elini uzattı. Ben yalvar yakar İstanbul'a Feride Hanım'a yazdığım bir mektubu verdim Ethem Baba'ya. Zöhre kadından habersiz postalasın diye. Postalamış da Ethem Baba sağ olsun, bir ay sonra yanıt geldi. Kızım çok şükür senden bir haber alabildim. Sık dişini, ortalık biraz sakinleşsin, ben gelip alacağım seni kendi ellerimle oradan diyordu Feride Hanım. Ortalık sakinleşmedi. 78'in Aralık ayıydı. Cüneyt Arkın'ın Güneş Ne Zaman Doğacak diye bir filmi geldiydi şehre. Çiçek sinemasına. Zöhre kadınla Ethem Bey, Kahramanmaraş'ın merkezinde bir evde kalıyorlardı artık. Ben de o evde adeta esir gibiydim. Feride Hanım gelip beni kurtarsın diye bekliyordum. Neyse bomba atıldı dediler Çiçek sinemasına. Hiç unutmuyorum, akşam saat 9 gibiydi. O gece kalabalık bir grup sinemadan çıktı, yürüyüşe geçti. Müslüman Türkiye, kanımız aksa da zafer İslam'ın diye bağırıyorlardı. CHP ilk merkezine saldırdılar. Biz de CHP binasının hemen yakınında bir apartmandaydık. Korkudan uyuyamadık. Ertesi gün daha çok Alevilerin oturduğu Yörük Selim mahallesinde bir kahveyi bombaladılar. Gıjgin dede öldü. Öğlene doğru Hacı Çolak'la Mustafa Yüzbaşıoğlu diye iki öğretmenimiz vuruldu, öldürüldü. Cenazelerinde olay çıktı. Kar topu gibi katlanarak artıyordu gerginlik. Biz evden çıkmıyor, haberleri çarşıya inip gelen Ethem Bey'den alıyorduk. 24 Aralık'ta polisi çektiler Maraş'tan. İki gün boyunca cehennemi yaşadık biz orada. İnsanın insana ne yapabileceğini ben orada gördüm. Gözü dönmüş öfkeli kalabalıklar, çoluk çocuk, kadın erkek demeden işkence ettiler. Ethem Bey'i çarşıda yakalayıp pantolonunu indirmişler. Sünnetli diye yalnızca dövmekle yetinip hemen orada öldürmemişler. 3 gün sonra öldü. Aleviler sünnetsiz olur diye bellemişler. Evimizi bastılar. Ağızları köpüre köpüre Zöhre kadını yakalayıp dövdüler sonra. İşkence ettiler. Oracık da ölmedi. Öldü sanıp bıraktılar. Yaralıydı. Ben yatağın altına saklanıp kurtuldum. Ali'yi daha da kimse görmedi. Öldü mü, kaldı mı bilinmedi. Zöhre kadını hastaneye götürdüm ben. 2 gün sonra koridorda beklerken kucağımda öldü. Şeyh Adil mezarına götürüp topluca gömdük ölenleri. Yanık kokuyordu Maraş, kan kokuyordu, aralıktı. Buz gibi soğuktu, cehennem gibi sıcak. Sıkı yönetim ilan edildi. Ben ilk fırsatta bir otobüse binip kendimi İstanbul'a attım. Feride Hanım beni de öldü sanıp çok korkmuş, karşısında görünce bir süre dili tutuluydu da konuşamadıydı. Nurşaniye'm bizim eller bulandı. Arkamızdan kahpe felek dolandı. Yavrum oy kuzum oy oy ana oy. Fidanımız kanımız da sulandı. Adalet bozulmuş, düzen yorulmuş. Yavrum oy üzüm oy oy anan oy. Sabahat ak kiraz gibi yaktı ağıtı Belkıs abla. Ondan duyduğu gibi okudu. Bir bardak su istedi, dönüp sordu. Yoruldunuz mu? Yusuf, o nasıl söz ablam? Sen bunca yükle yaşamaktan yorulmadın mı asıl? Dök içini, anlat bize ablam. Dinliyoruz seni, dedi. Poyraz merakla sordu. Bu nasıl adaletsiz düzen böyle? Cezasız mı kaldı bunları yapanlar? Belkıs abla of çekti, Poyraz yanıtladı. Senin dedenlerin başına iş getirenler ceza aldı mı sanıyorsun Poyrazcığım? Sahi avukatlarla görüşmedin daha değil mi? Hak öne sürebiliyor musun Portakal Oğlu apartmanında? Size anlatmadım değil mi? Mert biliyor. Görüştüm ben bana söylediğin avukatla ablacığım. Gayrimenkuller nenem ektarini üzerineymiş zamanında. Sınır dışı etme kararı da zaten nenemle ilgiliymiş 64'te. Güya adı Kıbrıs'ta Rumlara para gönderenler listesindeymiş. Babam biz hiçbir çatışmaya, savaşa para göndermedik. Bize iftira attılar. Bizim yurdumuz İstanbul. Biz komşularımızı satmayız, severiz derdi hep. Dedem karısından, çocuğundan vazgeçer mi? Hep beraber göç etmişler Yunanistan'a. Hakkında sınır dışı kararı verilenlerin mallarına da hepten el koymuş o zamanki hükümet. Giderlerken 20 kilo eşya ve 200 lira para almalarına izin verilmiş. Avukatlar hiçbir hak talep edemiyoruz bugünkü koşullarda maalesef dediler. Yani ben Deniz, Bore Az, Portakal Oğlu yine dımdızlak ortadayım. Nasıl deniyordu? Tam takır, kuru bakır. Artık öyle uzaktan seyredeceğim nenemin apartmanın üzerinde yükselen inşaatı. Ne yapalım? Sen beni boş ver be ablacığım. Asıl sen anlat. Sen bu daireyi nasıl aldın kısmet apartmandan? Parayı nasıl buldun onu da anlat. Tamam çocuğum, geleceğim oraya. Kaldığım yerden devam edeyim müsaade edersiniz. Ben Maraş'tan İstanbul'a döndüm ama bir süre doktora götürdü beni Feride annem. Kendi doktoruna, bir asabiye uzmanı. Hap alıp uyuyorduk ikimiz de evin içinde nöbetleşe. Uyanık olan Munise ile ilgileniyordu. Erayı soracak olursanız ben Maraş'tayken Seher diye bir kızla arkadaşlık kurmuş. Ben döner dönmez geldi, Mertçe söyledi bana. Ben biraz şıp sevdiğim galiba. Seher'le çok mesuduz gibi sözler söyledi. Benim de aşk için mücadele edecek, rekabete girecek gücüm yoktu o sıra. Tıpkı ODTÜ'deyken kız arkadaşlarıma dediğim gibi söyledim Eray'a da. Senin adına çok sevindim. Ömrünün kalanında saadetler dilerim dedim. Affettim gitti. Gerçekten sevmiş olsam mücadele ederdim belki. Bunlar Seher'le evlenip Avustralya'ya göç ettiler. 12 Eylül'den hemen önceydi. Kahraman ırkıma sızmış ihanet, bütün yüreklerde acı ve nefret. Düşmanlarım mert değil, hepsi de namert. Türkiye Türk'ten başka yoktur dost millet. Atanın verdiği ilkelerle coşalım. Onun gösterdiği hedeflere koşalım. Hatırlar mısınız bu şarkıyı? Belki Yusuf'la Meryem hatırlar. Yine uğursuz bir Eylül gecesiydi. Munise'yi bir süredir ihmal etmiştik evde. Doktorun verdiği ilaçlar Feride Hanım'ı da beni de sersem gibi yapıyordu. Ben zaten çalışamıyordum. Evdeydim de Mernuşlarla Debernuşlar rahat bırakmıyordu uyuyayım. O gece içimiz geçmiş, salonda karşılıklı koltuklarda uyuyakalmışız Feride Hanım'la. Munisecik uyanmış gecenin bir vakti, bizi uyandırmaya çalışmışız, uyanmamışız. Öyle kendi kendine oturmuş salonda Munise. 3 yaşında bebek gibiydi benim melek kardeşim. Eline şu el fenerlerine radyolara konulan tombul pillerden biri geçmiş. Onu atmış ağzına, boğazına tıkanmış pil. Nefes alamamış, mosmor kesilmiş de biz duymamışız sırıltılarını. Feride Hanım'ın çığlığıyla uyandım ben. Arkasına geçip göğsüne bastırdım Munise'nin, fayda etmedi. Öyle geceliklerimizle sırtlandık, sabah 5'te bir vasıta bulalım da hastaneye yetiştirelim diye sokağa çıktık. Sokakta incin top oynuyordu. Yürüdük Kadıköy rıhtımına kadar. Rıhtımda gördük ilk askeri, tankları gördük. Askerler sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ordu yönetimi el koydu. Haberiniz yok mu be kadın? Dönün evinize diye bağırdı. Munise artık yaşamıyordu. Türkiye'm, Türkiye'm, cennetim. Benim eşsiz milletim. Ay ne korkunç ya. Böyle kadın doğuracaktı da tam darbe olmuştu. Babam ve oğlum filminde de. Senin hayatın filmden betermiş be Belkıs abla. Darbe üstüne darbe dedi Mert. Belkıs abla gözünün yaşını silip devam etti. Filme yazsalar kimse inanmaz değil mi? Hep o bayrak giymiş kadın geliyor gözümün önüne hala. Aylarca dinledik hemen her yerde. O sızmış ihanet diye boğuk sesiyle şarkısını söylerken herkesin tek tek vatan haini ilan edilmesine tanık olduk. Darbe dönemlerinde hep bayrağa sarılır, hep Atatürk'ümüzün arkasına sığınırlar zaten. En son yine öyle olmadı mı? Bu çağda darbe mi olur derken biz daha geçen yaz TRT spikeri kızcağızın önüne metni koyup da yurtta sulh konseyi bildirisi diye Atatürk'ümüzü de alet etmediler mi FETÖ'cü kalkışmalarına darbeciler? Neyse ki o diğer spiker kız da adını çıkarmadım şimdi canlı yayına Facebook bağlantısı kurmadı mı? Neydi, FaceTime miydi? Ay neler gördük yaşadık film gibi. Tam o sırada Mert'in telefonu çaldı. saat sabahın 5'iydi. Arayansa Ankara'dan annesi. Telefonu telaşla açtı Mert. Hayırdır Yasoş'um? Hayırlı sabahlar anne kuşum. Acil bir durum mu var? Uyandırdım Mert evladım, kusura bakma. Yok yok annem, uyumuyorduk bu gece zaten. Söylesene ne oldu? Cesur abi neyi varsa neyi yoksa topladı az evvel. Havalanına gitti kaçar gibi. Bu ocak mı diyorlar, ne diyorlar, bunun gittiği yer var ya, oradakiler. Seni askere göndermemenin formülü bizde koçum demişler. Aynen böyle demişler, benimkinin aklına girmişler. Zaten oyuncak ettiler Cesur'umu ellerinde. Askerden korkan çocuğumu kendi kamplarına mı götürüyorlar? Artık nereye götürüyorlar bilmem. Irak'a gideceğim ben. Belki Suriye'ye geçeceğim. Böyle hizmet edeceğim ben bir süre vatana dedi. Gitme dedim de. Huriler beni bekler dedi. Şaka mı yaptı? Gerçek mi bilemedim. Ne yapacağımı, kimi arayacağımı bilemedim. Ben kaldım böyle bir başıma. Anne ne Irak'a ne Suriye'si. Cesur abim nasıl korkak olduğunu en iyi ben bilirim. Bir yere gitmez, gidemez o. Merak etme sen, telaşlanma. Haplarını al yat uyu. Hem giderse de gitsin koca adam. Aldığı kararların sonucuna katlanmasını öğrensin artık. Üzme sen canını. Ben geleceğim zaten yakında yanına. Poyraz'ı da getireceğim. Belki buradaki dostlardan gelmek isteyen olursa onları da getiririz. Yeterince kalabalık olacağız yani yakında başında. Merak etme anne. Kuzum benim. Al haplarını uyumaya çalış. Ben abimden bir haber alırsam hemen sana bildiririm zaten. Ne olmuş aşkım? Abin evden mi kaçmış? Diye sordu Poyraz. Mert, aman boş ver şunu. Anlat Belkıs ablam sen. Böldük yine. Sabah olacak neredeyse. 80'lere geldiğimize göre 90'lara da geliriz hayırlısıyla. Dedi, güldü. Belkıs abla, heyecanla beklediğiniz kısma geldik canımın içi. Evin nasıl satın aldığımı da anlatayım, gidip yatalım dedi. Anlattı. Münisir'in ölümü bizi fena hale getirdi. Ben ilaçlarımı artırdım. Feride anam hep kendini suçladı, boyuna ağlıyordu. Ağlamak ne kelime, ağlama krizlerine giriyordu. Bir taraftan da 12 Mart'taki gibi kapımız çalınacak mı diye bekliyor. Kenan Evren'in konuşmalarını dinleyip duruyoruz. Kapımız çalınmadı ama anacığım bir gece felç geçirdi, yığıldı kaldı. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması dedi Haydarpaşa'da doktorlar. Düzelir mi diye sordum. Allah'tan ümit kesilmez yanıtını verdiler. İyi bir doktora denk gelmiştik, hiç unutmam. Öldüyse Allah gani gani rahmet eylesin. Behzat Bey bir ambulans ayarladı bize. Öylece sedyeyle eve taşıdık anamı. Artık ne konuşabiliyor, ne yürüyebiliyor, ne de tuvaletini tutabiliyordu, affedersiniz. En kötüsü de olup biten her şeyi anlıyordu, farkındaydı. Ben sonraki 4 yıl ona baktım. Bir gün of demedim. Hayatta bana iyilik yapmış tek insana nereye koyup gidecektim? Anam sayılırdı Feride öğretmenim. Hiç de ağır gelmedi yaptığım şeyler. Ellerimle besledim, altına aldım, sırtı yara olmasın diye uykumdan uyanıp çevirdim, kontrol ettim. Saçlarını taradım. Tırnaklarını kestim, müzik dinlettim. Türküler söyledim ona ama böyle neşeli türküler. Artık keder yok hayatımızda diye diye moral verdim. Bir gün tempo tutacak umuduyla türküler söyledim. Giderken tuttu beni, eğildi, öptü beni. Ne vefasız yar imiş, ne tez unuttu beni. Altın dişli Hayriye, fıldır fıldır yürüye. Ağzı burnu çürüye, gel beriye beriye. Mert kalktı, oynamaya başladı. Ayağım uyuşmuştu, iyi oldu vallahi şu türkü. Çok yaşa ablam, eminim Feride annene de iyi gelmiştir türkülerin. Şifa olmuştur deyip bir terslik olmadan yerine oturdu. Belkıs abla Nergis ve Kıtmür suyuyla paylaştıkları battaniyeyi bacaklarına çekip yanıt verdi. Şifa olmadı. 1984'te kaybettim Feride anamı. Uyuyor sandım bir gün öğlene doğru. Gözleri açık. Ölmüş meğerse. Yemliha ve Mekselina yardımcı oldular da sağ olsunlar. Cenaze hizmetlerine haber verdim. Cenazeden sonra 3 gün yemek yemedim. 4. gün hayatta kalmak için mecbur kalıp bir lokma ekmek yedim. Hayatta kalmaya karar verdim ben o gün. Hayatta kalabilmek için de ekmek kavgası vermem gerekiyordu. Ev sahibi kapıya dayanır zaten düşünüyordum. Şubat'ın sonuydu. Ev sahibinden önce Mehmet Ali Bey geldi. Şu Feride Hanım'ı bırakıp giden şair. Elinde bir mektup vardı Mehmet Ali Bey'in, şaşırdım. Şiir mi yazdı densiz diye düşündüm ama yine de içeri buyur ettim adamı. Mektubu yıllar evvel yazmış anam bu adama. Daha İstanbul'a ilk taşındığımız gün yazmış. Ne yazıyordu mektupta? Ay çatlayacağım vallahi. Anlasana abla. Çişim var, kalkıp yapamıyorum heyecandan dedi Derya. Derya'nın başını okşadı. Mektubu okur gibi anlattı Belkıs abla. Mehmet Ali'cim, senin ve aşkımızın peşinden İstanbul'a geldiğim için çok mesudum. Öyle sanıyorum ki bizi çok güzel bir istikbal bekliyor. Bugün kavuştuğumuzda sana içimde dert olan bir konuyu açmak istedim ama cesaret edemedim. Oturup yazmanın daha usturuplu olacağına karar verdim. Ben bilinmezlerden hep korkarım. Bazı şeyleri netleştirmek istiyorum. Artık genç değiliz. Ne zaman öleceğimizi Allah biliyor ama aşkının heyecanıyla yeniden çarpan şu kalbim son cezaevi hadiselerinden sonra çok yorgun düştü aslında. Bilinmezlerle dolu bu şehirde başıma bir iş gelirse Ankara Keçiören'deki dairemi, biyolojik kızım olsa bu kadar sevileceğim biricik öğrencim Belkıs Karaoğlu'na bırakmak istiyorum. Emekli maaşım da melek kızım Munise'ye kalacak zaten. Eğer bana senden önce bir şey olursa iki kızıma da bakacağına söz vermeni istiyorum. Bunu ister vasiyet kabul et, ister birlikte yaşamamız için sözleşme. Ama beni birazcık seviyorsan bu mektubun gereğini yapacağına söz ver aşkım. Seni çok seven Feriden. İşte böyle yazmıştı anacığım satırı satırına. Belki de bizim şair o yüzden terk etti onu ertesi hafta. Onu Allah bilecek. Ben Keçiören'deki evin satış işlemleriyle meşgul oldum bir süre. Ankara'ya gidecek değildim. 2 yıl sonra alabildim bugün oturduğum daireyi. Uzun sürdü o Ankara'dakini diğerinden satmam. Bu süre zarfında da resim yapıp sattım burada Moda'da. Öyle idare ettim. Nergis şaşırdı bu kez. Yani sen 84'ten beri aynı pazarda resim mi satıyorsun abla diye sordu. Belkıs abla gülümsedi. Son bir sürprizi daha vardı hayatının, onu da anlattı. Hemen hemen 33 yıl olmuş, evet. Tabii 84'ün bir ayını saymazsak. Beni Nisan'da gelip yine buldu musibet. Kim olacak? Ali. Ölmemişti, vazgeçmemişti de. Aşk falan değil, hastalık da onunki. Hayatın acısını benden çıkarmaya çalışıyordu sanki. Ne vakit kafası kısa gelip beni bulup dövebileceğini düşünüyordu herhalde. Moda'da tezgah açtım bir pazar. Artık yavaş yavaş bilezikler falan da yapıyordum. İyiydi de işlerim. Sanki 80'lerde daha popülerdi bu tarz takılar. Neyse lafı uzatmayayım. Tezgahımı vurdu devirdi ayağıyla. Maraş'tan gelmiş, Almanya'ya dönmeye çalışıyormuş. Bu kez giderken seni de götüreceğim kız. Kimsem yok benim artık bu hayatta senden başka. Geleceksin. Ya benimsin ya toprağım diyor. Delilendim ben de. O benim boğazıma sarılan elini çevirdim önce. Kolunu büktüm. Bir tekme de ben attım buna. İyi geldi bana bu. Çok iyi geldi. O da daha beter öfkelendi. Ceketine sakladığı koca bıçağı çıkarıp herkesin gözü önünde böğrüme sapladı. Yakalayıp götürdüler bunu. Polise teslim ettiler. Beni de hastaneye yetiştirdiler sağ olsunlar. O zamanlar insanlar böyle şeyler yapar. Sokakta şiddet gören bir kadın oldu mu, kocasıdır, sever de döver de karı koca arasına girilmez demez, ayırıp kadına yardım ederlerdi. Feminist diye o yıllarda damgaladılar beni sonra. Sonra çok damga vuran oldu. Türlü türlü güzel sıfatı hakaretmiş gibi yüklediler sırtıma. Emrullah'la o yıl komşu olmuştuk daha. Daha o yıldan dul kadın neydi belirsiz deyip müteahhit de bana bu daireyi satmaması için dil dökmüştü de neyse ki müteahhidin acelesi ve paraya ihtiyacı vardı. Saat sabahın 7:30'ydu artık. Sabah ezanı okunmuştu. Salondakilerin göz kapakları yavaş yavaş düşerken Meryemlerin kapısı çalındı. Kıtmır suyla beraber Yusuf fırladı. Kapıyı açtı. Sabahın köründe henüz şafak tam olarak sökmemişken kapılarına dayanan Emrullah'tı. 2 Mart saat 09. Hayırlı sabahlar kardeşim. Ben sizinle ve Poyraz Bey'le apartmanımızın geleceği hakkında daha güzel bir muhit ve hepimiz için daha sağlam ve güçlü yaşam alanları için varım. Siz ne diyorsunuz? Bir kez de bayanları işin içine katmadan konuşmaya var mısınız? Yusuf zaten uykusuzdu. Emrullah'ın kampanya konuşmasını andıran ve önceden hazırlandığı belli olan bu yapmacık sabah tiradını tam anlayamadı. Kendini tutamadı, güldü. Ne diyorsun Emrullah Efendi? Ne satıyorsun? Bir şeye ihtiyacımız yok, almayacağız. Hayır diyorum. Haydi Allah versin dedi. Emrullah bu kez yazılı bir metne bağlı kalmadan doğaçlama konuştu. Poyraz da burada değil mi? Yine hep beraber yatmışsınız gece. Onu diyorum. Bizim size kendi kültürünüze uygun bir muhite taşınmanız adına bir teklifimiz var. Biraz kendinize gelin, toparlanın. Yalnız Poyraz da seni tarafsız bir bölgede Ramazan Gümüşsoy'un ofisinde görüşmeye bekliyoruz. Bilmiyorsanız adresi Belkıs Hanım'a sorun, size tarif etsin. Daha önce baskın düzenlemişliği varmış kendisinin oraya, duyduk. Kendisi de burada herhalde, ayakkabılara bakılacak olursa dedi. Kapı aralığından ayakkabıları tek tek inceledi. Kıtmır su Emrullah'ın ayaklarının etrafında döndü döndü. Yusuf hayvanın derdini anladı. Çekil şöyle Emrullah Efendi, yoksa ayağını işeyecek Kıtmır su. Haydi başka bir şey yoksa açıl da ben de hayvanı çişe çıkarayım deyip hızla Kıtmır su'nun boynundaki süslü flöre kurdele bağladı. Kapıyı kapatıp çıktılar. Emrullah aceleyle uzaklaşan Yusuf'la Kıtmırsu'nun ardından "Bekliyoruz muhakkak, öğlene kalmadan gelin," diye bağırdı. Aynı gün saat 11. Poyraz Yusuf'a "Şu bina herhalde, Derya hemen karşısında ayıp ayıp şeyler satılan mağaza var," demişti. "Şu kapıdaki seks şap levhasına bakılacak olursa bu binada olmalı bu Ramazan'ın ofisi. Girelim bakalım," dedi, girdiler. Gümüşsoy'un adamlarının haberi vardı bu ziyaretten. Kapı hemen açıldı, buyur ettiler Yusuf'la Poyraz'ı. Belkıs ablanın geçenlerde baskın düzenlediği büyük odada, masasının arkasında yastıklarla yükseltilmiş deri koltuğunda oturuyordu insan taciri tefeci. Yanında da Emrullah vardı. "Geçin delikanlılar, geçin de konuşalım," dedi Emrullah. Poyraz tedirgin bir halde Yusuf'a baktı, geçip oturdular. Dışarıda belli silahlı adamlar vardı ve Poyraz dikkatlice baktı, adamların ceketlerin altında duran silahları fark etmişti. "Tarafsız bölge demişsiniz burası için Emrullah Bey. Niye, biz savaşıyor muyuz?" "Biz size düzenli olarak kirasını ödemeye çalışan kiracılarız. Bilinmeyen bir sebepten suyu, elektriği kesilmiş olan evinize bu vaziyette oturtabileceğiniz son insanlarız. Buyurun sizi dinliyoruz," dedi Poyraz. Emrullah yerine Ramazan yanıt verdi. "Öyle öfkeyle, kinayeli sözlerle, kaşınız ayrı gözünüz ayrı oynayarak bir sonuç alamazsınız Yorgo Bey." "Yorgo'ydu değil mi?" "Poyraz efendim, Poyraz. Şahane hafızanız varmış doğrusu." "Ha neyse. Ha Hasan Kel, ha Kel Hasan. Bizim memleketin laflarıdır bunlar. Şimdi gerek Hilmi Hoca olsun, gerek muhtarımız olsun oturup düşündüler. Bu zatlar kul hakkı yemekten çok korkan, imtina eden değerli insanlar. Uzun lafın kısası, size bir teklifimiz var. Sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim Emrullah Bey? Siz buyurun Ramazan Bey, zaten bu teklif hepimizin ortak teklifi. Buyurun lütfen. Şimdi Yusuf Bey, Yorgo Bey, gelin siz bu Belkıs Hanım'ı ikna edin. Eviniz satsın bize. Siz onu ikna ederseniz bu satıştan kendi payınıza düşeni alacaksınız. Hiç kimsenin haberi olmak zorunda değil. Poyraz öfkelenmeye başlamıştı. Yorgo değil Poyraz efendim, Poyraz. Niye biz emlakçı mıyız? Neymiş bizim payımıza düşen? Biz kimiz ki istemediği halde Belkıs ablayı evini sattırmaya zorlayalım, dedi. Yusuf, ayrıca bu ısrarınızı anlayabilmek mümkün değil. Öğrendiğimiz kadarıyla henüz kentsel dönüşüme giren bir bina da değil Kısmet Apartmanı. Depreme dayanıklı olduğuna dair raporlar da var. Siz bize şunu söyleyin, elektriği ve suyu açtırıp en azından kira kontratlarımız sona erene kadar oturmaya devam edebilecek miyiz biz, diye sordu. Bu kez Emrullah yanıt verdi. Siz Belkıs Hanım'ı bir şekilde buradan gitmeye ikna edin. Her ikinize de helalinden 50'şer bin liralık hazırladık, aramızda kalacak. O parayla benim kötü evim yerine en güzel muhitte en güzel evi kiralar, yerleşirsiniz beraber. Bu da son teklifimiz. Yoksa zaten olacak olan belli. Evimizi kiraya vermişiz. Şimdi boşaltasınız diye bir de üstüne para vereceğiz. Biz iyi niyetimizi sergiledik. Artık sıra sizde. Poyraz kalktı ayağa önce, sonra Yusuf da daha fazla beklemedi. Poyraz Yusuf'la göz göze geldi. "Bizi Truva atı bellediniz öyle mi? Biz bize güvenmiş bir yaşlı kadını kandırmanıza alet olacak karakterde insanlar değiliz," dedi. Yusuf son sözü söyledi. "Mahkemeden tahliye kararı çıkartın, polisle gelin dilerseniz. Biz bir yere gitmiyoruz. Paranız da sizin olsun. Belkıs abla evini satıp gitmek isterse o onun bileceği şeydir. Biz karışmayız. Biz iradesini başkalarına devreden, düşünme yetisinden yoksun bir topluluk değiliz. Ayrıca biz bir örgüt, teşkilat falan da değiliz. Komşuyuz, komşu. Herkesin özgür iradesine kimse karışmaz." 25. ayrımın sonu, sayfa 435.